Ayrım 9.
Bira yapılan büyük iş yerlerimizde hazırlanan biralar çömlek kaplara, testilere, küplere doldurulur. Ağızları kilden kapaklarla sımsıkı kapanır. Kapaklarının üzerine o günün tarihi yazılarak mühürlenir. Bira içmek isteyenler içecek kimsenin sayısına göre bir çömlek veya testi açar. Biralar genellikle kamıştan, sazdan veya bakırdan yapılmış borularla veya çeşitli kupalarla içilir. Bira gümüşle satın alınmaz. Herkes değeri kadar arpa vermek zorundadır. Şarap da içeriz ama bira kadar değil. İçkiler Tanrıça Ninkasi'nin sorumluluğundadır. Boş zamanlarımızda bazı arkadaşlarla bira evimize gider, yeni açılan bir çömleğin içine batırdığımız kamış borularla biramızı içerken çeşitli konularda tartışır, birlikte şiirler yazardık. Artık benim yaşımdakiler hemen hiç kalmadı, hepsi yeraltı dünyasına göç etti. Eski arkadaşlarımın yokluğu bana çok acı geliyorsa da, onların yerini almaya çalışan gençler etrafımı sarınca ne kadar mutlu oluyorum bilemezsiniz. Şimdi oraya bir iki gün gitmezsem hemen beni aramaya başlıyorlar ve ne yapıp yapıp beni evden alıp götürüyorlar. Ben yaşlıyım, deneyimim ve bilgim çok diye bu gençlerin kimi akıl sorar, kimi bilgi. Bizde yaşlılara akıl sormak, onların önerilerini almak bir gelenektir. Hemen her kral başa geçince ilk işleri bir bildiri çıkarmaktır. Bu bildirilerde her zaman yaşlı kadın ve erkeklerin önerilerinin dinlenmesi, onlara saygı gösterilip akıl danışılması, anne babaya saygı gösterilmesi, çocukların dövülüp sövülmemesi ön planda gelir. Ağzından çıkanları can kulağıyla dinleyen ve önerilerime ilgi gösteren bu gençleri o kadar seviyorum ki, onlara bildiklerimi gördüklerimi aktarmak bana büyük, çok büyük bir zevk veriyor. 75 yıllık bilgi birikimi benimle birlikte yok olup gidecek diye zaman zaman üzülürüm. Sonra da ne yapalım, herkes bir gün yok oluyor, benden sonra geleceklere de ne bırakabilirsem o da bir yarar diye elimden geldiğince anlatmak ve yazmakla kendimi teselli ediyorum. Ayrıca gençlere evimdeki kitaplığımı açmış, istediğiniz zaman gelip istediğinizi okuyabilirsiniz demiştim. Ona öyle seviniyorlar ki, evimizde birikmiş pek çok yazılı belge var. Dedemin babasından beri aynı evde oturuyoruz. Ailede bütün kuşaklar okumaya meraklı kimselerden oluşmuş. Hepsi ellerine ne geçtiyse kopyasını yapıp saklamışlar. Ayrıca gelen mektupları, yapılan her tür sözleşmeyi de biriktirmişler. Öğretmen olduğum ilk yıllarda şunları bir derleyip toparlayayım. Hepsini gözden geçirip elimizde ne var ne yok öğreneyim dedim. Evin bir odası yıllardan beri onlara ayrılmıştı. Odanın duvarlarında sırayla raflar, üzerlerinde de gelişi güzel konmuş tabletler vardı. Onların hepsini gözden geçirmek aylarca sürdü. Birçok şiiri, dinsel öyküyü, fal ve sihri, hatta oradan buradan öğrendikleri ilaçları hep yazmışlar büyüklerim. Babam anlatırdı, başka bir kente gezmeye gitti mi, ilk işi taşların, yontuların üzerindeki yazıları kopya edip eve getirmekmiş. Bunların çoğu oralarda geçen tarihsel olayları yansıtıyor. Çünkü onları yaptıran kral veya başkanlar kendilerini daha sonraki kuşaklara bunlarla tanıtmayı, yaptıkları savaşları, kazandıkları zaferleri, halk arasında kurdukları düzeni anlatmayı amaçlamışlar. Bugün de aynı gelenek sürüyor. Krallar bunları ya tapınak içlerine, ya meydanlara veya saraylarına koyduruyorlar. Büyüklerim gibi ben de herhangi bir yere gitsem, bilmediğim, bizde kopyaları olmayan yazıtları kopya etmeye çalışırım. Evimizde olan yüzlerce tableti konularına, varsa tarihlerine göre ayırarak raflara koydum. Hangi konunun nerede olduğunu bulabilmek için de rafların kenarına etiketler astım. Bu etiketler şöyle hazırlanır. Kile dörtgen şekli verilerek üzerine bir delik açılır ve konunun adı yazılıp kurutulur. Açılan delikten bir ip geçirilerek rafların veya küplerin üzerine asılır. Bu yazıtların ayrıca listelerini yaptım. Bu listeye sırayla her konunun ilk satırı yazılır. Böylece kitaplıkta ne gibi konuların bulunduğunu hemen öğrenmek mümkün olur. Her kitaplıkta bu yapılır. Gençler geldiklerinde okuyamadıklarını veya tam anlayamadıklarını sormak için beni yanlarından ayırmak istemiyorlar. Mahallemizdeki evlerin hemen hepsinde bir kitaplık ve aile arşivi bulunmaktadır. Bizim aile arşivini küpler içine koymuşlar. Küplerde hangi yıla ait belgelerin olduğu üzerlerine asılmış etiketlerde yazılı. Bunları incelerken ailemizle ilgili birçok bilgi edindim. Babamın dedesinden bu yana satın alınan, satılan, kiraya verilen tarlalarımız, bahçelerimiz, kölelerimiz, faizli faizsiz borç alınan arpa gümüş miktarları, aile içindeki evlenmeler, boşanmalar, mahkemelere düşen anlaşmazlıklar gözlerimin önüne serilmişti. Bizler kitaplık ve arşivlerimizi gözümüz gibi koruruz. Ülkemize zaman zaman saldıran düşmanların ilk işleri saraylarda, tapınaklarda ve evlerde bulunan bu kitapları ve belgeleri kırıp parçalamaktır. Herhalde böylece bizlere geçmişimizi unutturmayı ve kendilerini saydırmayı amaçlıyorlar. Onun için böyle bir saldırı karşısında halkımızın korumakta en çok özen gösterdiği şey bu kitaplar ve belgelerdir. Onlar hemen küplere doldurularak bir boş kuyuya sarkıtılır veya yere gömülür. Bazen şurada burada yıllarca önce gömülmüş küpler bulunur. Hemen eski günlerden haber getiren bu tür küplerin içindekiler okunur, incelenir. Önemli görülenlerin kopyaları yapılarak diğer kentlerdeki kitaplıklara gönderilir. Bazen onlardan alınan bilgilerle başkaları birleştirilerek tarihsel olaylar zinciri ortaya çıkarılır. Ludin Girra'nın yaşam öyküsü, Tablet 14.
İçinde doğup büyüdüğüm evimiz. Bira evine oldukça yakın olan bizim eve, güneye bakan içinde bir hayli ağacın bulunduğu geniş bir bahçenin kapısından girilir. Karşı tarafta boydan boya sıralanmış kölelerin oturduğu önleri sundurmalı odalar ile çeşitli tahıllar, kuru yiyecekler, şarap, bira gibi içecekler ve bal küpleri bulunan odalar görünür. Onların sağ tarafında koyunlar, sığırlar ve eşekler için bir büyük ahır ile tavuk kümesleri bulunur. Bahçenin bir köşesinde iki tekerlekli bir araba görürsünüz. Bu bizim tarlalardan tahılı taşımamıza yarar, bir eşek koşulur ona. Bahçenin sol tarafında alt kısımları tuğladan, üstü kerpiçten yapılmış evin iki katlı bölümü göze çarpar. Burada ailemiz oturur. Eve oldukça geniş bir kapıdan girince kendinizi yeri tuğlayla döşenmiş bir sofada bulursunuz. Kirli ayaklarla içeri gidemezsiniz. Hemen kapının yanındaki kocaman bir küpten saplı bir çanakla suyu alıp yanındaki delikli taşta ayaklarınızı yıkamalısınız. Biz temizliğe çok önem verdiğimizden bol bol yıkanırız. Tapınaklara asla yıkanmadan gitmeyiz. Atalarımız çok çok eskiden odun külü ve yağdan oluşan ve su ile köpürüp kirleri temizleyen bir madde yapmışlar. Temizlikte hep onu kullanırız. Giriş kapısına asılı kilden yapılmış bir cin kabartması evimize girecek kötülüklerden bizi korur. Sundurmamızın etrafı odalarla çevrilidir. Bunlardan ikisi bizim için çok kutsaldır. Birisi dualarımızı yaptığımız küçük bir tapınak yeridir. Odanın kapısının karşısındaki duvarda bulunan bir girintide ailemizin tanrısının yontusu, onun önünde bir sunak bulunur. Ailemizin tanrısı deyince bilmem şaşırdınız mı? İnancımıza göre her ailenin, hatta bireylerin koruyucu bir tanrısı vardır. O dualarımızı, isteklerimizi büyük tanrılara ulaştırır. İkinci kutsal odamız ölüleri gömme yeridir. Eskiden ailede ölenler evin içindeki bu odaya gömülürmüş. Gömülen yer gereğinde açılacak gibi yapıldığından her ölen aynı yere konurmuş. Şimdi bu gelenek yok. Ölüler kentin dışındaki bir mezarlığa götürülüyor. Bu odada babamın dedesinin babası ile annesi gömülüymüş. Oraya zaman zaman yiyeceklerimizden, içeceklerimizden birer parça koyarız. İnancımıza göre bunlar verilmediği zaman ölülerimizin gölgeleri yeryüzüne çıkıp sokaklarda, evlerde başıboş dolaşırlar ve önlerine gelene saldırırlar. Dua odasının yanındaki oda kitaplığımızdır. Bu katta bir oturma ve bir misafir kabul etme odamız ile içindeki ocakta yemek pişirilen mutfak en çok kullanılan yerlerdir. Yukarı kattan çıkan merdivenin altında tuğla döşeli, ortasında büyükçe bir delik bulunan hela vardır. Pislikler künkler yoluyla başka bir yerde toplanarak bazı yöntemlerle zararsız duruma getirilir. Üst katta etrafta odalar,
odaların önünde kenarları parmaklıkla çevrilmiş, ortası açık çepeçevre sundurma bulunur. Odalar ışığı kapılardan, tepeden veya duvarlara açılmış dört köşe deliklerden alır. Siz şimdi bu deliklerden soğuk gelmez mi diye sorabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim ülke soğuk olmaz. Güneşimiz çok parlak ve sıcaktır. Evlerimiz çok sıcak olmasın diye damını sazlar, kamışlarla kalınlaştırırız. Bizde çok sıcak ve daha az sıcak olmak üzere yaz ve kış diye isimlendirdiğimiz iki mevsim vardır. Çok üşürsek delikleri hayvan postuyla kapatıveririz. Odalarımızın bembeyaz sıvalı oluşu fazla ışık aratmaz. Evimizde çeşitli eşyalar bulunur. Sundurmada yemek masamızla arkası yüksek çapraz bacaklı sandalyeler ilk göze çarpan eşyalardır. Odalarda oturmak için minderlikler duvarların etrafına yerleştirilmiştir. Yünle veya saman ve otla doldurulmuş yataklarla yerde veya tahtadan yapılmış karyolada yatarız. Ben çok sevdiğim yatağımı yıllarca önce evleneceğim zaman marangoza yaptırmıştım. Dört ayak üstüne, içine ipler geçirilmiş tahta bir çerçeve oturtulmuş ve onun üzerinde de yatağım bulunuyor. Ayrıca çiçek ve kuş resimleriyle süslü tahtadan bir baş kısmı var. Bu yatakta sevgili karımla geçirdiğim aşk ve sevgi dolu gecelerin hatırasına sarılarak uyumak zorundayım. Ne yazık. Bazı odalarda kamıştan yapılmış hasırlar serili, bazıları ise tuğla döşeli. Tuğla odaların daha serin olmasını sağlıyor. Kilden, bakırdan, bronzdan yapılmış kaplar, sazlardan, kamıştan örülmüş sepetler, tahılları yiyecekleri korumak için küpler, çanaklar, testiler, balta kürek gibi gereçler evimizin eşyalarını oluşturur. Bahçemizin bir köşesinde sabanımız ile kazmamız yan yana durur. Kazma ile saban deyince onların kavgası geldi aklıma. Kazma ile sabanın ağzı yok ki nasıl kavga edebilirler diye bana gülmeyin. İnancımıza göre her ikisini Yüce Tanrımız Enlil var etmiş, onlara ayrı ayrı görevler vermiş. Onlar görevlerini yaparken ikisi de kendisini ötekinden daha üstün görüp birbirleriyle kavgaya başlamışlar. Sonunda kavga öyle büyümüş ki hangisinin daha üstün olduğuna karar vermek Enlil babamıza düşmüş. Bir şairimiz de her zaman olduğu gibi bu olayı şiir haline getirip yazmış. Bu şiirde ikisinin toplumumuza ne gibi yararlar sağladığı anlatılıyor. Size bu şiiri yazacağım. Yaptıkları işlere göre hangisinin daha yararlı olduğunu düşünüp siz de karar verin. Bakalım kararınız Enlil babamızınkine uyacak mı? Kazma. Hey saban, ben büyütürüm. Sen neyi büyütürsün? Ben genişletirim. Sen neyi genişletirsin? Ben su çağılırsa onu bentlerim. Hey saban, sepeti toprakla dolduramazsın sen. Çamuru karamaz, tuğla yapamazsın sen. Saygın adamın çatısını düzleyemezsin sen, yolları düz yapamazsın sen. Saban, hey kazma, ben sabanı Yüce Tanrı yarattı. Ben Enlil babanın soylu çiftçisiyim. Şunumun ayında tarlada bayram kutlanırken, kral benim için öküz, koyun kurban eder. Taştan kaplara bira döker, davullar dümbelekler çalar. Bütün saygın kimseler yanımda yürür. Halk neşeyle bakar bana. Açtığım arıklar kırları süsler. Tahıl hasat edildikten sonra ambarları doldururum. Yetimler, dullar, yoksullar kamış sepetleri alır, dağılmış başakları toplarlar. Tarlaya saçılan samanımı Sumuga'nın hayvanları gelince halka taşıttırırım. Hey kazma! Miskince hendek açan kazma, çamurda çalışan ve yuvarlanan kazma, ömrünü pis çamurda geçiren, prens eline yakışmayan, sapını ancak köle tutan, acı sözlerle bana saldıran sen, kendini benimle karşılaştıran sen, şimdi defol kırlara, seni yeterince gördüm. Kazma, hey saban, kamışlığı su basınca gel de gör beni. Nehir ve kanal yol değiştirince, sular coşarak akınca, her şey batağa dönünce, ben kazma onun etrafına set yaparım, onu güney kuzey rüzgarı yıkamaz. Çayırlıkta su çekilince, ıslak toprak işlenecek duruma gelince, hey saban, ben senden önce girerim tarlaya. Onun tabanını setlerim, kenarlarını temizlerim senin için. Tarlanın otlarını yığarım senin için, kökleri ve sapları toplarım senin için. Senin tarlada çalıştırdıkların 6 öküz, 4 adam, bir de sen 11 edersiniz. Yetenekli işçiler tarla işinden kaçar. Şimdi kendini benimle karşılaştır bakalım. Benden sonra tarlaya girdiğinde kökler dallar birbirine dolaşınca senin dişin kırılır, onarılmak ister. İşçin nefretle şu zaban bozuk der. Sonra senin için marangoz tutarlar, koşum yapanlar kaba posta hazırlar. Pis deriyi başına geçirinceye kadar uğraşır dururlar. Benim çalışma sürem 12 aydır. Fakat sen saban 4 ay çalışabilirsin. 8 ayda boş oturursun. Ben kazma, şehirde yaşarım. Benden çok sayılan biri yoktur. Sahibime ev ve ahırlar yaparım. Ahırları büyütür, ağılları genişletirim. Kili karıştırır, tuğla yaparım. Temelleri kazar, evleri yaparım. Surların altını temizlerim. Saygın adamın çatısını hava girmez yaparım. Tanrımızın tapınağını ben yaptım. Onu kırmızı kil, sarı kil, çok renkli kille süsledim. Benimle çalışan işçiler iyi yapılmış evlerde serinlerler. Ateşin önünde yan gelirler. Fakat sen, saban, onların partisine giremezsin. Onlar yerler, içerler, ücretleri ödenir. Böylece onların karı ve çocuklarının geçimlerini sağlarım. Ayrıca gece gündüz tarlada çalışan işçiler için de şehirdeki gibi oturup dinlensinler diye nehir kıyısında bir kule yaptım. Kazma bunları söyledikten sonra ikisi birden Yüce Tanrımız Endil'e giderek insanlık için hangimiz daha yararlıyız diye soruyorlar. Tanrımız Kazma'yı daha yararlı bulmuş. Saban buna çok üzülmüş ama ne yapsın, Tanrı kararı karşına gelinemez ki. Bu öyküyü ilk duyduğum zaman Yüce Tanrımız neden Kazma'yı daha yararlı bulmuş, saban da insanları besliyor, aç yaşanmaz ya diye düşünmüştüm. Sonra saban yalnız karın doyurmayı, buna karşın kazma evleriyle, görkemli tapınaklarıyla, düzgün yollarıyla, evsiz baksız, yiyeceksiz bırakılmayan işçileriyle koskoca bir uygarlığı simgeliyor. Şu halde Tanrımız yalnız tahıl ile karın doyurmaktan çok uygarlığı, insanlarımızın uygar olmasını öngörüyor demiş ve Tanrımız yanlış bir karar veremeyeceğine göre onu nasıl eleştirmeye kalktım diye kendi kendime çok kızmıştım. Herhalde siz de aynı seçimi yapmışsınızdır. Çünkü tahıl yerine doğada birçok yiyecek bulunur. Fakat uygar olmak kolay değil. İnsanların akıl ve yeteneklerini birleştirip onlara yön vermek gerek. Bu da kuşkusuz kısa zamanda olamaz. İnancımıza göre tanrılarımız uygar olmamızı sağlamak için tanrısal güç olan M'leri hazırlamışlar. Ve onların korunmasını saygın bilgelik tanrımız Enki'ye bırakmışlar. Bir gün sevgili tanrıçamız İnan'la bu M'leri kendi şehri Uruk'a götürmeyi aklına koymuş. Fakat onları Tanrımız Enki'nin elinden almak öyle kolay değilmiş. Kendim Eridu'ya gidip Enki babayı kandırarak onları belki elinden alabilirim diye düşünmüş. Hemen başına Şugurra tacını koymuş, en güzel giysileriyle bütün çekiciliğini takınıp yola çıkmış. Onun gelmekte olduğunu anlayan Tanrımız Enki buna çok sevinmiş. Ve veziri Isimu'da genç İnan'la Abzu'ya gelmek üzere o büyük bir törenle karşılansın, en güzel yiyeceklerle ziyafetler hazırlansın diye emir vermiş. Tanrıçamız çok görkemli olarak karşılanmış. O büyük bir neşe ve şuhlukla Tanrımızın yanına girmiş. Hazırlanan ziyafet sofrasında karşılıklı oturarak şaraplar, biralar içmeye başlamışlar. Bilgeliğin yüce tanrısı Enki, bir taraftan bütün kadınlığı ile karşısında duran tanrıçanın çekiciliği, diğer taraftan içkinin verdiği sarhoşlukla her kadeh kaldırışında tanrıçaya M'lerden birkaçını vermiş. Verilen M'lerden bazılarını size açıklayayım. Belki onların ne olduğunu merak edersiniz. Tanrısallık, rahiplik, prens rahipliği, tanrısal rahiplik, sihir rahipliği, içki kurbanı rahipliği, çobanlık, krallık, kraliçelik, yüce taht, süresiz taç, soylu kılıç, karar verme, yargılama, doğruluk, soyluluk, kutsal ölçü, kahramanlık, yer altına gitme, yer altından çıkma, hançer ve kılıç, tahta işçiliği, bakır işçiliği, kuyumculuk, dericilik, kamış işçiliği, bina yapma, yazı yazma sanatı, dikkat gücü, güzel konuşma, açık konuşma, iftiralı konuşma, namusluluk, fahişelik, dinsel fahişelik, sevişme sanatı, fallusu öpme, saçları salıverme, saçları toplama, kara ve renkli giysiler, müzik aletleri, şarkı söyleme, öneri, kalbi yatıştırma, aile topluluğu, yaratıcılık, nezaket, hainlik, yağmacılık, güvenli yerde oturma, korku, dehşet, sıcak kömürü yığma, ateşlendirme. Bunlar M'lerin ancak bir kısmı. Tanrıçamız hepsini gök teknesine doldurarak oradan ayrılmış. Enki babanın sarhoşluğu geçip ayılınca etrafına bakmış ve vezirine M'lerin nerede olduğunu sormuş. Veziri, kralım, onları siz kızınıza verdiniz deyince aklı başına gelmiş ve hemen yanına yardımcıları alarak onu yakala emrini vermiş. Veziri yanına Enkum, Uru, Lahama, Kugalgal gibi yaratıkları alarak onları izlemeye başlamış. Eridu ile Uruk arasındaki 7 durağın her birinde tekneyi yakalamışlar. Fakat tanrıçamızın veziri Ninçubur her defasında onlardan kurtulmayı başararak Uruk'un Ningalla kapısına yanaşmışlar. Bu arada uygarlığın kendi kentlerine gelmesinden dolayı halk büyük bir sevinçle kurbanlar kesip davul ve dümbeleklerle şenlikler yapmışlar. Böylece uygarlık bütün ülkemize ve bizden de komşu ülkelere dağılmış. Evimizden söz ederken lafı nerelere getirdim anlayamadım. Kusura bakmayın. Ne yapayım? Bildiğimi anlatmaktan çok hoşlandığımı söylemiştim size. Dedemden duyduğuma göre bizim evin yapılması bundan 150 yıl kadar önce Kral Urnammu tarafından Urk başkent yapılarak bütün şehir krallıklarının birleştirilmesiyle üçüncü kez büyük ve son bir Sümer devleti kurulduğu zamanlara rastlıyormuş. O dönemde Kral Urnammu, Şulgi, oğulları Amarsin, Şusin, hatta zavallı İbbisin bile birçok şehirde özellikle Nippur'da yeni yapılar yaptırmış veya eskilerini onartmış.